Ayrım 20.
Beraberliğimiz yarı sanal, yarı gerçek 3. ayını doldurmuştu. Tümüyle sanal değildik birbirimiz için. Kimliklerimiz açıktı. Fotoğraflarla, kamera aracılığıyla görsel olarak da buluşabiliyorduk. Telefonla konuşmadığımız gün yoktu. Seslerimiz de katılıyordu sohbetlere. Ancak yüz yüze gelememiştik henüz. Ayrı şehirlerde yaşamak beraberliğimizdeki tek olumsuzluktu. 3. ayın sonunda beni Kuşadası'na davet etti Mehmet. Cuma, cumartesi, pazar. 3 günlük kısacık bir tatil fırsatı yarattım kendime. Yol boyunca kıpır kıpırdım heyecandan. Mektuplaşarak tanıştığı sevdiceğiyle buluşacak yeni yetmek kızlar gibi. Otobüsten indiğimde uzun zamandır birbirini görmemiş tutkulu aşıkların özlemiyle kucaklaşıverdik Mehmet'le. Ne onda zerrece yabancılık vardı ne de bende. Yıllardır birbirimizi tanıyorduk ve yürek yüreğe yaşanmış ortak bir geçmişimiz vardı sanki. Bir gün önceki ekran sohbetimizi kaldığımız yerden sürdürmemiz bundandı. Şehir içinde temiz bir otelde ayırtmıştı Mehmet. Caddeye bakan mütevazi döşenmiş refah odayı geceden geceye yalnızca birkaç saat uyumak için kullandım. Her saniyemizi birlikte geçirmek istiyorduk ikimiz de. Sabah erkenden çıkıyorduk otelden. İlk gün Kadınlar Denizi'nde girdik denize. Ertesi gün Davutlar'daki Sevgi Kumsalı'nda. Balık yedik, sahilde rakı içtik. Aşk sarhoşluğuna rakının sarhoşluğunu ekledik. Daha önce internette paylaştığımız her şeyi tüm ayrıntılarıyla bir kez de yüz yüze konuştuk. Birbirinden güzel, her anını dolu dolu yaşadığımız bir 3 gündü. Bursa'ya dönerken Mehmet'in son gece yemekte taktığı nişan yüzüğünü taşıyordum parmağımda. Ve o zamana kadar olmadığım, olamadığım kadar mutlu hissediyordum kendimi. 2 hafta sonra da Mehmet Bursa'ya geldi. Emel'in Mudanya'daki yazlığına götürdüm onu. Bu sayede Emel'in yanı sıra yakın çevremdeki diğer arkadaşlarımla Eylem, nişanlısı Ersin ve Eren'le de tanışmış oldu. Öylesine sıcakkanlı bir insandı ki herkese çarçabuk kaynaşıveriyordu. En önemlisi şiveyle anlaşmalarıydı tabii. Tıpkı benim gibi. Çok önceden tanıyormuşçasına Mehmet'e sokuluverdi şive. Onları baba kız sıcaklığında görmek mutlulukların en erişilmesiydi benim için. Ve artık gündemimizdeki tek konu nasıl evleneceğimizdi. Birimiz Bursa'da, diğerimiz Aydın'da. Orta yolu bulamıyorduk bir türlü. Aşk meşk tamamdı ama nasıl geçineceğimizi de düşünmek zorundaydık. Şive'nin okulunun benim iş yerimin değişmesi de daha zordu. Ne yapıp edecek, Bursa'ya taşınacaktı Mehmet. Ama o zamana kadar beklemeye hiç niyeti yoktu. Öylesine ısrar etti ki daha fazla karşı koyamadım. Evlendik. Bu aceleye getirilmiş evlilikte katlanmamız gereken ilginç durumlarla boğuşmak zorundaydık. Evlenmiştik ama başımızı sokacak ortak bir evimiz yoktu henüz. Şimdilik kaydıyla idare edecektik. Şartlar düzelince gerçek anlamda evlenecektik elbette. Adamın hakkını veriyordum sanki. Nilüfer, suyun üzerinde nazlı nazlı salınan, toprağa kök salmamış bir çiçek. Evliydim ama hala kocamla değil, ev arkadaşımla aynı evi paylaşıyordum. Arada Mehmet geliyordu. Fırsat buldukça da ben gidiyordum Aydın'a. Ya da yakın çevremizdeki tatil yörelerinde buluşuyorduk. Evlilik tatili diye değişik bir kavram geliştirmiştik. Evcilik oyunu gibi. Fazlaca şikayet etmiyorduk halimizden. Kısa sürede işlerin yoluna gireceğinden emindik çünkü. Zor olanı başarmıştık. Bundan sonrası ayrıntılardan ibaretti. Ortak bir evimizin, yuvamızın olması için çok acı bir bedel ödemenin gerektiğini nereden bilecektim? Bilseydim evliliği hep evlilik tatili havasında yaşamayı yeğlerdim belki de. Kökleri ölümsüzlüğü, sapı, hayatı sembolize eden bataklık, sazlık ya da su birikintilerinde yetişmesine karşın kendini temizlemeyi ve temiz tutmayı başaran nilüfer çiçeği. Kimselere bağımlı olmadan, yaşamını sürdürmek için birilerinin yardımına gereksinim duymadan suyun üzerinde başına buyruk salınımını özgürce sürdürürdü en azından. Evliliğimizin birinci yılını ayrı evlerde tamamladık. Zamanı gelmişti artık. İzmir Kitap Fuarı'nda çalıştığımız birbirinden keyifli günlerin ardından Bursa yerine İzmir'e yerleşmeyi düşünür olmuştuk. Neden olmasındı? Bursa ile Aydın'ın arasında ikimizin de çok sevdiği yaşanası bir şehirde İzmir. Üstelik yayın evinin İzmir şubesinde çalışabilecektim. Şivenin okulunu da naklettik mi sorun kalmıyordu. Bu konuda bizden daha hevesli görünüyordu zaten kızım. Bir hafta sonra İzmir Karşıyaka'da küçük ama şirin bir ev tuttuğunu müjdeledi Mehmet. Badana, boya, temizlik işleriyle o uğraşacaktı. Okullar tatil olunca taşınacaktık. Yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştım. Ancak öncesinde yıllardır kafamda çözümlenmemiş bir düğüm halinde duran pürüzü halletmem gerekiyordu. Yeni yaşantımda üzerinde süzüleceğim suyu bulandıracak hiçbir karartı olmamalıydı. Annemi 4 yıl önce kaybetmiştim. Ani bir beyin kanaması sonucunda. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hastanede refakatçi kaldığım günlerde annemin doktoru beni uyarmış, kalıtsal olarak benim beyin damarlarımda da kanamaya yatkınlık olabileceğini söylemiş, MR çektirmemi önermişti. Annemi toprağa verip acının en taze olduğu yaz günlerini geride bıraktıktan sonra bu öneriyi değerlendirecektim sözüm ona. Zaman zaman inatçı bir leke gibi kafama takılıp beni huzursuz etse de erteledim hep. Ama bu kez kararlıydım. İzmir'e, yeni yaşamıma takınaksız gidecektim. Yeni bir şehir, yeni ama yabancı bir çevre demekti. Birkaç eş dost dışında kimseyi tanımıyordum. Doğru doktorun adını, doğru hastanenin yolunu buluncaya kadar en iyisi bu işi Bursa'da halledip öyle yola koyulmaktı. Mehmet de beni destekliyor. Senin sağlıklı olman benim hayatta kalma nedenim, diyordu. Fotoğraf çektirmeye gider gibi güle oynaya girdim MR odasına. Hiçbir şey çıkmayacağından emindim. Ne yazık ki düşündüğüm gibi olmadı. Beyin damarlarında anomali, normal olmayan bir durum saptandı. Araştırma hastanesindeki nörologlar girdi devreye. Beyin anjiyoları, testler, tahliller, anevrizma dediler sonunda. Beynimin sol tarafında zor bir yerde, her an patlamaya hazır, saatli bomba gibi bir baloncuk vardı. Ne zaman suskunluğunu noktalayıp marifetini göstereceği belirsizdi. Ameliyat olmanızı öneririm, dedi doktor. Aniden gelişebilecek bir atakla yaşamınızı kaybedebilir ya da felç olabilirsiniz. Günlerce düşündük Mehmet'le, tartıştık. Doktorların söylediğine göre ameliyat olursam daha sonra başıma gelebilecek olumsuzlukları engelleyebilecektim. Risk yok, diyorlardı. Bir gün yoğun bakım, 3 gün servis. 4. gün taburcu ederiz. Ancak bir gün dedikleri yoğun bakım 4 gün sürdü. Ve tamı tamına 3 ay yattım hastanede. Sapasağlam, kendi ayaklarımla tıpış tıpış yürüyerek yatmıştım ameliyat masasına. Sonrasında bir yanı tutmayan uyuşuk bir beden kalıntısına dönüşüvermiştim. Ameliyatın başarısız geçtiği, yoğun bakıma alındığımda belliymiş. Kendime gelememişim bir türlü. Sonuçsa tam bir bozgun. Sağ tarafım felç. Konuşma güçlüğü de cabası. Düşünebiliyor musunuz? Suların üzerinde özgürce süzülmeye alışık nilüfer çiçeği artık bağımlı. Tek başına tuvalete bile gidemiyor. Gitmek bir yana, uyuşuk bedeni tuvalete gitmesi gerektiğini bile hissetmekten aciz. Hocanın hastasıydım. Büyük talihsizlik diye yorumluyordu durumumu. Başka ne diyebilirdi ki? 7. katta özel bir odada kalıyordum. Hep başucumdaydı Mehmet. Bir saniye bile yalnız bırakmıyordu beni. Eli, duyu becerisini yitirmiş, keçeleşmiş elimde, gözleri gözlerimde. Canından can vermeye hazır, öylece bakıyor yüzüme. 3 ay hastanede o baktı bana. Yeri geldi altımı temizledi, yeri geldi yemeğimi yedirdi. Küçücük bir bebekmişim gibi okşaya seve. Ağzımı yüzümü sildi, üstümü değiştirdi. Bir kez of demedi bunları yaparken. Bir kez bıkkınlık göstermedi. Hep güldü yüzü, okşadı bakışlarıyla. Sorarım size, bir yıllık evliliğin hatırına yapılır mı bunca şey? Onlarca yılı devirmiş evlilerin birbirlerini ettiklerini düşünürsek, sanal ortamda internette tanıştık diye uzun sürmez bu iş, diyerek bize ömür biçenlere en güzel yanıttı belki. Ama bu kadar ağırı, bu kadar can yakını gerekmiyordu bir şeyleri kanıtlamak için. Hastanede kaldığımız günler içinde en unutulmaz olanını anlatmadan geçemeyeceğim. Sigara tiryakisiydi Mehmet. Ama beni asla yalnız bırakmıyor, ancak yanımda birileri varsa küçük kaçamaklar yapabiliyordu. İlk günlerde 7. kattan aşağıya koşarak inip hastanenin kapısında içiyordu sigarayı. Sonra da merdivenleri ikişer üçer atlayarak 7. kata çıkıp yanıma koşuyordu. Neden asansöre binmiyordu dersiniz? İnen binen kalabalık yoğunluğu. Vakit kaybı olmasın diyeydi Mehmet'in acelesi. Öyle ki bir an önce yanımda olsun. Sonraları bulunduğumuz katın koridorunun sonunda özel bir oda keşfetti. Beni birilerine emanet edip birkaç solukluk sigara molası vermek için. Ve o gün. Aksilik işte. Mehmet'in birkaç dakikalığına yanıma bıraktığı hasta bakıcıyı dışarıdan çağırdılar. Hemen dönerim diye çıktı gitti. Önemli değildi. Neredeyse gelirdi Mehmet. Ama onu bekleyemedim. Tuvalete gitmem gerekiyordu. Bir yanım uyuşuk da olsa az çok hissedebiliyordum. Cılız bir sesle dışarıya seslendim. Yanıt yok. Bir kez daha denedim sesimi duyurmayı. Başaramadım. Geldikleri zaman altıma yapmıştım ne yazık. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Sımsıkı sarıldı bana Mehmet. Gözyaşlarımız birbirine karıştı. Yüzümü gözümü sildi. Usul usul saçlarımı okşayarak sakinleşmemi bekledi. Sonra da cebindeki sigara paketini çıkarıp içindeki sigaraları tek tek parçaladı, çöpe attı. Madem seni üzdüler, benim için yoklar artık dedi. Yemin ediyorum sana bir daha beni sigara içerken görmeyeceksin. Henüz ortaokuldayken sigara içmeye başlamış Mehmet. Onlarca yıldır tiryaki. Ne yaptıysa bırakamamış. Ve benim için sırf bana o acıyı, o utancı yaşattı diye tek kalemde yaşamından çıkarıverdi sigarayı. Hala da içmiyor. Şartlar ne olursa olsun vazgeçmedi benden. Hayata yeniden tutunabildiysem onun sayesinde. Beni iyileştirip şu duruma getirinceye kadar her solukta Tanrı'nın bana verdiği en büyük lütufsun sen. Yaşamım boyunca çektiğim sıkıntıların üzerine verilmiş ödülsün, ödülümsün diye yineledi ve beni buna inandırdı. Nilüfer'in anlattıkları bu kadar. Kimin kime lütuf, kimin kime ödül olduysa tartışmaya açık. Ancak kesin olan bir şey var. Bazen kişiler Tanrı tarafından birbirlerine ödül olarak sunulurlar. Sunulan ödülü hak etmek için ödedikleri acı bedellerden de asla şikayet etmezler. Nilüfer, Mehmet ve Şive gibi. Şimdilerde bu üç güzel insan mutluluklarına mekan olarak seçtikleri bir kıyı kasabasında yaşamlarını sürdürüyorlar. Birbirlerinin ödülü olduklarını bir an bile unutmadan. Doğmamış torunuma mektup. Dünyamıza hoş geldin sevgili bebek. Yazdığım bu mektubu okuduğunda şartlar nedenle değişmiş olur bilemiyorum. Ama aşk olgusunun bugünkü ve geçmişte kalmış hallerini dilim döndüğünce anlatmak istiyorum sana. Yanı sıra gelecekte yaşanacaklar konusundaki umutlarımı ve umutsuzluklarımı da paylaşmak istiyorum seninle. İnsanoğlunun var olduğu günden bu yana en çok evrim ya da devrim geçiren şey neymiş biliyor musun sevgili yavrum? Aşk. Dünya üzerinde Eros'un oklarından yara almamış insan sayısı yok denecek kadar azmış. Sakın korkma, senin aşık olacağın yıllarda aşk yarası çoktan tarihin derinliklerine karışmış olacak. Gidişat onu gösteriyor. Her devirde orta yaşı bulmuş insanlar yaşadıkları zamanın aşklarını beğenmemişlerdir güzel çocuğum. Zamanı gelince de sen de beğenmeyeceksin. Ah ah, nerede o eski aşklar? Diye iç çekmeleri de bundandır. Haksız da sayılmazlar hani. Benden bir ya da yarım kuşak öncesinde Yesari Arsım Arsoy'un ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Son darbeyi kalbim yine aşkın olacaktır. Nameleriyle aşk yemini eden büyüklerimizi seni gidi fındık kıran, ocağına düştüm yavrum, ölürüm sana. Lar keser mi hiç? Gerçek o ki her geçen gün romantizmden biraz daha uzaklaşıyoruz sevgili torunum. Nerede o bir kirpik titreşiyle delice çarpan yürekler, sevgiliyi uzaktan bir kez görebilmek için göze alınan çılgınlıklar, Yazılan ama sahibine verilmeyen sayfalar dolusu şiirler, mektuplar diye hayıflanmaya kalkıp milleti üstüme güldürecek değilim. Ne öyle aşklar vardı yavrucuğum, ne de doğal yollarla titreyen kirpikler. Hepsi takma ya da kalın rimel tabakalarının altında kimliğini çoktan yitirmiş. Pembe pelür kağıtlarına yazılmış aşk kokan satırlar da buharlaşıp uçuverdi sanki. Buharlaşıp yok olan bir kavramı tanıman güç. Aşk nedir diyecek, araştıracaksın haklı olarak. Hatta bir adım öteye geçip aşk dediğiniz kupkuru bir laftan mı ibaret diye soracaksın. Günümüzün gel geç ilişkilerine bakarsak lafı bile olmaz aşkın. Kan kaynadı, yürek oynadı derken 3 günün ardından herkes kendi yoluna. Eskilerin kara sevdalarının yanında söz etmeye değer mi sence? Yozlaştırdık sevgileri bebeğim. En aklı başında görünenlerimizin bile mankenlerin bacak boyuyla ölçtüğü sevgiler. Sevgimsiler de diyebilirsin sen onlara. Moda günümüzde. Yetmezmiş gibi internet icat oldu. Sevdaların mertliği bozuldu. Klavyenin tuşlarına birkaç dokunuş. Ona bile üşenenler için de cep mesajları. Merhaba yerine MRB, selam yerine SLM, canım yerine CNM diyen sevgi tembelleri. Bunlar aşıksa eğer Fuzuli, Nedim, Ahmet Haşim kim oluyordu diye sormazlar mı adama? Her şeye rağmen umutsuzluğa kapılma yavrum. Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan kalan. Dizelerinin yalan bölümü hala tartışmaya açık. Çünkü aşk kimileri için hala tüm zamanların en büyük gerçeği. Başlangıç noktasının da Adem'le Havva olduğu kesin. Son noktayı koyan olmadığına göre bir şekilde varlığını sürdürüyor aşk. Sürdürecek de. Evet, her devirde aşk vardır. Eskilerin kara sevdaları biraz şekil değiştirmiştir, o kadar. Aşığım, seviyorum sözcüklerinin yerine çıkıyoruz birlikteyiz. Demek kimilerine yavan, kuru ve maddesel geliyormuş. Oysa bilgisayar çağındayız. Kim uğraşacak sayfalar dolusu mektup yazmakla, internet aracılığıyla aşkını da ilan ediyor insanlar. Sevgisini, nefretini de. Bekle bebek geliyorum diyen romantizm yüklü mesajlar da havada uçuşabiliyor. Sanal aşk diyorlar yavrum. Sanal ortamda, chat odalarında tanışıp birbirlerine aşık olanların sayısı her geçen gün artıyor. Eskinin aracı, görücü gibi toplumsal kavramları yerlerini teknolojinin çöp çatanlığına bırakmakta. Karşısındakinin fiziksel ve ruhsal özelliklerinden, güzelliğinden ya da çirkinliğinden habersiz iki insan. Sevdalığını veriyor birbirlerine. Bundan daha romantik bir aşk düşünülebilir mi? Sanal falan değil, ilahi aşk bu. Sıkı dur bebeğim. Önümüzdeki yıllarda bugünlerimizi de arayacağız galiba. Teknolojinin uç noktaları sanal aşktan sonra mega sanal aşkın müjdesini vermişler bile. İşte senin zamanının için öngörülen aşk biçimi sevgili torunum. Gerçek ya da sanal bir sevgilin olmayacak. Bilgisayarın karşısına geçeceksin, birkaç tuşa basarak sana en uygun aşk kanalını bulup isteklerini ve özel zevklerini, tercihlerini sıralayacaksın. Bu güzelli ortamda belki Vivaldi, belki de o günün ünlü rap şarkıcısını dinleyerek mega sanal sevgilinle buluşacaksın. Fazla zamanım yok, hemen işine dönmen gerek. 10-15 dakikalık mega sanal aşk rehavetinden sıyrılıp bilgisayarın tuşlarına bu kez de son döviz kurlarını ya da dünya borsalarındaki gelişmeleri öğrenmek için basacaksın. Bir bahar akşamı rastladım size. Nin, sizli bizli klasik aşklarının dudaklarını uçuklatsa da gelişmeler böyle. Biz klasiklerle ultramodernler arasında kalan orta kuşağa gelince, kendimizden ve hatta çocuklarımızdan vazgeçtik de doğacak torunlarımızı düşünür olduk. Garibanlar, acaba kaç tanesi pembe bir pelür kağıdın üzerine seni seviyorum, gel diye yazmanın ve okumanın hazzını yaşayabilecek, sevgiyle bakabilmesini dilediğin gözlerinden, aşkla yanabilmesine duacı olduğun gül teninden öperim sevgili yavrum. Kitabın sonu.